Teşekkürler.
Bu ise adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Başkent stüdyolarından selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki tüm dinleyicilerimizi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle, yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımızla, konuklarımızla ve müziklerimizle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Bunun için program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi programımızın ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
İstesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor. Ortasında bile uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor, ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor.
15.10'u gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz başkentten devam ediyor hayatın sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Hemen stüdyo konuklarımızla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Sayın Tayfun Kalkan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Ve rehber öğretmen Sayın Dilber Altın da bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Merhaba.
Ve yurt dışından gelip burada Türkçe eğitim alan öğrenci arkadaşlarımız da var. Ahmet Metvelli Atvan, değil mi? Doğru söyledim.
Doğru, doğru.
Mısır'dan. Ve Emma Havelkite.
Pavelkite.
Pavelkite. Peki. Siz
Litvanya'da.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bu programdan bahsedeceğiz bugün. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki Türkçe kursları var. Bu kurslar başarıyla devam ediyor. Ancak yurt dışındaki üniversitelerle de bir bağlantı var. Oradan gelen öğrenci arkadaşlarımız, şimdi stüdyoda temsilen olduğu gibi öğrenci arkadaşlarımız burada Türkçe eğitim alıyorlar. Ne zaman başladı bu program? Aslında 4-5 yıldır var sanıyorum, değil
Tabii
mi?
Tabii ki. Bu sene evet. 7.sini gerçekleştiriyoruz Yunus Emre Enstitüsü olarak. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz her zamanki misafirperverliğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız, geldiniz.
Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Enstitümüzün Türkçe Yaz Okulu bu sene 7. yılında ve her sene katlanarak sayımız, ülke sayımız, öğrenci sayımız katılımcı anlamda çoğalıyor. Bu sene 57 ülkeden 700 öğrenciyi 24 Temmuz, 24 Ağustos arası Türkiye'de konuk ediyoruz.
Ne güzel. Sayı gerçekten evet. Katlanarak
çok,
devam
çok,
ediyor.
Çok
o zaman hemen şimdi birazcık arkadaşlarımızı da tanıyalım. Sevgili Emma neler söyleyecek bize? Litvanya'dan geliyor. Orada hangi üniversitede ne okuyor? Ne amaçla Türkçe öğrenmeye karar verdi acaba?
Orada Vilnius Üniversitesi'nde okuyorum. Türkoloji bölümünde. Ne amaçla? Şimdi söyleyemiyorum. Çünkü kader diyorum herkese. Aslında müzik akademisinde okuyacaktım. Ama işte Türkoloji seçtim.
Ne güzel. Peki var mıydı orada hiç Türk arkadaşlarınız, öğrenim gören?
Evet, vardı birkaç tane.
Onların etkisi oldu mu?
Evet, oldu. Onlar Türkiye ile ilgili bir şeyler anlattı bana. Çok ilgim çekti. Sonra ne bileyim, belki Türkoloji okuyayım.
Hayal Peki ettim. Bu kadar Türkçe konuşmayı bu kurslarda mı öğrendiniz, yoksa oralarda birazcık başlamış mıydınız?
Bu kurslarda sadece.
Bu kurslarda. Ne güzel, kutluyoruz. Evet, sevgili Ahmet'i de tanıyalım.
Evet, ben El-Azhar Üniversitesi'nde okuyorum. Diller ve Tercüme Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 4'e geçtim şimdi.
Siz nasıl geldiniz Türkiye'ye?
Biz Yunus Emre ile geldik.
Evet.
İşte gerçekten Yunus Emre Enstitüsü'nü çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok çalışıyor, çok uğraşıyor gerçekten, yani Allah ondan razı olsun.
Biraz daha şöyle mikrofonu alabilir miyiz sevgili Ahmet?
Evet. Yani çok, yani bizim için çok iyi bakıyorlar. Özellikle Türkler bize çok, misafirlere çok bakıyorlar. İşte ben araştırdığım zaman bir şey buldum.
Neydi
İşte
o?
Diyorlar, şöyle diyorlar. Misafir misafir 10 rızkıyla gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Gerçekten çok
evet.
ilgimi çekti.
Evet, gerçekten öyle. Hemen peki sevgili rehber öğretmenimizi de tanıyalım. Şimdi kaç öğretmen olarak görev yapıyorsunuz öncelikle?
Biz Türkoloji grubunda şu an 5 rehber arkadaş olarak onlarla beraberiz, yabancı öğrencilerimizle. Ve onların gece gündüz yanlarındayız her zaman. Onlarla beraber aynı yerde kalıyoruz. Ne zaman ihtiyaçları olursa yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Gelirken çok büyük bir heyecanla geliyorlar zaten.
Evet.
Bunları karşılaştığımızda ilk havaalanında hissediyoruz onların heyecanını.
Hı
hı. Elimizden geldiğince memnun bırakarak geri ülkelerine göndermek için uğraşıyoruz.
Ne güzel. Şimdi Sayın Tayfun Kalkan, hemen size dönmek istiyorum. Ne zaman başladı, ne zaman sona erecek kurs?
Bu yıl 24 Temmuz'da başlattık. 24 Ağustos'ta da öğrencilerimiz, arkadaşlarımız ülkelerine dönecekler İstanbul'dan. Ben biraz isterseniz yapısını size anlatmaya çalışayım
Lütfen.
Programı. Çünkü oldukça zengin. 700 öğrencimiz şu anda ülkemizin 22 farklı şehrinde, çeşitli üniversitelerimiz ve onlarla yaptığımız işbirliği sonucu bu üniversitelerin tömerlerinde sabah Türkçe bilgilerini geliştiriyorlar. Öğleden sonra da Türk kültürünü, Türk sosyal hayatını çok görülesi yerlerde birebir yaşayarak bilgilerini, görgülerini artırıyorlar.
Sadece bulundukları şehirleri,
civar şehirleri
geziyorlar. Turistik ve tarihi yerlerini
kesinlikle.
De.
Kesinlikle, evet. Ama kültürü de yaşıyorlar. Pazar yerlerimize gidebiliyorlar. Denk gelirse düğünlerimize katılıyorlar. Kına gecelerini görüyorlar. Çok çeşitli organizasyonların içindeler ve hepsi doğal.
Evet.
Yani önceden planlanmamış, kurgulanmamış. Bu yüzden çok daha kalıcı olduğuna inanıyoruz bu öğrenimlerin. Ankara'da da yaklaşık 150 öğrencimizi biz misafir ediyoruz. Hacettepe Üniversitemizle birlikte.
Öğrencilerin çoğu Ankara'da.
Hemen hemen böyle düşünebiliriz. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk dili ve edebiyatı öğrenimi gören çeşitli üniversitelerde yaklaşık 31 ülkeden 140 öğrenci üniversitede Türkçe öğrenen arkadaşlarımız. Bunların bir kısmı orada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurslarına da katılabiliyorlar. Çoğu zaten Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye'den YÖK'le işbirliğiyle görevlendirmiş olduğu misafir hocalarımızdan da Türkçe öğrenmekteler orada yerel hocaların yanında. Ve bu arkadaşlarımız oradaki derslerinde çok başarılılar. Daha önce de Türkiye'yi çoğu görmediği için bir ödül mahiyetinde Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türkiye'ye davet edildiler.
Peki davet nasıl oluyor? Şimdi pek çok öğrenci müracaat ediyordur. Onların arasından seçiliyor
en başarılı
mutlaka
olanlar,
değil mi? En başarılı olanlar. Bunu biz mi seçiyoruz ülke olarak yoksa bulundukları ülkeler mi seçip gönderiyorlar o başarılı öğrencileri?
Şöyle, o birkaç kademeyle ama bir orada istişare mekanizması işler.
Evet.
Öncelikle oradaki elçiliklerimiz ve oradaki sorumlularımız, varsa Yunus Emre temsilcilerimiz, enstitü müdürlerimiz ve oradaki hocalarımız. Eğer enstitümüz yoksa o ülkede, oraya Yunus Emre aracılığıyla gönderdiğimiz Türkologlarımız, misafir hocalarımız Türkiye'den ve yerel hocaları hepsi birlikte oturup ortaklaşa karar veriyorlar ve öğrenciyi en adil bir kararla Türkiye'ye ödül gezisine yolluyorlar.
Hı hı.
Tabii bu sadece bir tatil, gezme, görme programı değil. Dediğim gibi sabahları Türkçe derslerindeler. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tömer Merkezi'ndeki öğrencilerimiz, Türkiye'mizin diğer şehirlerindeki öğrencilerden farklı olarak, bir kademe farklı olarak, çünkü onlar Türkolog olacaklar ülkelerinde gelecekte.
Evet.
Alan bilgisi derslerini de görüyorlar.
Çok güzel.
Türkolojiye, Türk dili ve edebiyatına dair çeşitli seminerler, ülkemizdeki önemli Türkologlarımızla, değerli hocalarımızla tanışıyorlar. Yazarlarımızla buluşuyorlar, zanaat kurslarına katılıyorlar. Böyle çok çeşitli değişik bir program içindeler Ankara'daki öğrencilerimiz.
Evet. Neler yaşadınız sevgili arkadaşlar o program içerisinde? Neler umarak geldiniz? Nasıl gidiyor? Evet.
Bence çok iyi gidiyor. Ben çok sevdim bu programı. Çok geziyoruz. Derslere de gidiyoruz. Ya ben çok mutluyum burada.
Yani yaşadığınız hiçbir sorun yok o anlamda.
Yok.
Evet.
Hiçbir sorun yok. Gerçekten ben burada kalmaktan çok memnunum. Bir de kendi memleketime geri dönmek istemiyorum.
O kadar yani. Ne güzel. Gerçekten çok hoş. Bilene çok sevindirici.
Şimdilik çok üzülüyorum.
Evet.
Bir hatıra defteri kurdum. Herkese veriyorum. Bir şeyler okuyorum. Sonlanmak, alamak istiyorum gerçekten.
Ne güzel. Çok hoş. Ne güzel dostluklar kurdunuz. Tabii çok farklı ülkelerden arkadaşlıklarla. Evet, aslında bir dostluk köprüsü bu değil
kesinlikle
mi aynı zamanda?
Çok iyi tarif ettiniz. Kesinlikle.
Yani burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz gerçekten yani.
Evet. Çok hoş. Size de zor olacaktır değil mi sevgili Dilber Altın?
Evet,
bu kadar zaman geceli gündüzlü alıştıktan sonra ayrılmak.
Gittiklerinde gerçekten onlar da ağlıyor, biz de ağlıyoruz.
Evet. Peki sonrasında buradan o taraflara giden öğrenciler var mı karşılığında?
Şu anda tabii ki Türkiye'den hani bireysel münferit programlarla kendi istekleriyle işte örneğin Arapçalarını geliştirecekler ve öğrenecekler Arap ülkelerini. Batı Avrupa ülkelerinde Erasmus gibi değişik programlarla mesleki bilgilerini ve yurt dışı tecrübelerini geliştirecekler. Bu tür programlarla giden çok sayıda öğrencimiz var. Tabii onlara da ilk hoş geldin diyen, onlarla hemen ilk ilgilenenler algıda seçicilikten ötürü buradaki arkadaşlarımız oluyor.
Evet.
Tabii Türkçe'yi de çok iyi bildikleri için. Dolayısıyla bu dostluk halesi orada tüm hızıyla devam ediyor. Bunları görüyoruz.
Ne güzel. Peki konaklamaları nasıl arkadaşlarımızın? Nerede kalıyorlar? Yunus Emre Enstitüsü tarafından mı karşılanıyor?
Bu vesileyle bize de bir teşekkür etme fırsatı verdiniz. Borcumuzu hemen seve seve yerine getirelim. Adeta Türkiye'deki tüm ilgili kesimlerdeki bürokratlarımız, yöneticilerimiz bu projede seferberlik halindeler. Hı. 22 şehir demiştik. Başta valilerimiz, belediye başkanlarımız, o şehirlerdeki üniversite rektörlerimiz, oradaki görevli akademisyenlerimiz, bütün bu saydığım yetkililerin işbirliğiyle bu idareler tarafından misafir edilmekte. Yunus Emre Enstitüsü elbette hani karşılıyor birçoğunu ama çok da büyük destek görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan.
Evet, peki ben şimdi hemen yine öğrenci arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Çok güzel anılarla ayrılacaksınız buradan. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdunuz. Tekrar gelmeyi arzu edersiniz tabii, değil mi?
Tabii ki.
Tabii ki.
Ama öyle bir şansları var mı Sayın Tayfun Kalkan? Yani tekrar tekrar gelebiliyorlar mı her sene üst üste?
Var, şöyle. Belki bu yaz okulu programına hani adalet ilkesi yerine gelsin diye diğer arkadaşları katılacak Türkiye'yi görmemiş. Ama kendileri bu başarıyla devam ettikleri müddetçe ülkemizin çeşitli üniversitelerinde lisans sonrası, yüksek lisans, doktora programları, kısa süreli kamplar, çalışma programlarına tabii ki katılacaklar. Bu şansları var kesinlikle. Belki de Yunus Emre Enstitüsü'nün bir elemanı olacaklar. O vesileyle
gelecekler. Ne güzel. Peki olabilir mi öyle
olabilir,
bir şeyler değil mi? Hele sevgili Ahmet hiç gitmek istemiyor. Evet. Sadece buradaki Türkiye'deki
hepimiz gitmek istemiyoruz yani.
700 öğrenci dediniz. Evet. Gerçekten iki arkadaşımız temsilen buradalar. Hatta bugün şu anda nerede olmaları gerekiyorlardı da buradalar?
Şu anda 150 Türkolog öğrencimiz Anıtkabir'deler Ankara'da. Bugün orayı ziyaret ediyorlar. Bu iki arkadaşımızla orada olmaları gerekiyordu ama söz veriyoruz onları ayrıca bir oraya götüreceğiz.
Mutlaka. Evet, mutlaka evet. Görmeden gitmesinler tabii ki. Evet sevgili Dilber Altın neler söyleyecek? Neler yaşıyorsunuz? Örneğin ilk geldiklerinde nasıl oluyorlar? Mutlaka heyecanlı oluyorlar da hani sonrasında o bir aylık süre içerisinde nasıl bir dostluk kuruluyor hem sizinle hem kendi aralarında?
Yani biz onları havaalanında karşılamaya gidiyoruz önce. Uçaktan indiklerinde biz onları alıyoruz. Gelirken çok heyecanlı oluyorlar ve burada nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını bilmeyerek geliyorlar. Hep ülkelerinden geldiği arkadaşlara sıkıca bağlanıyorlar. Biz beraber kalalım, beraber yaşayalım. Ama ikinci günden itibaren farklı arkadaşlarla tanışıyorlar. Başka yerlere gidiyoruz, geziyoruz, burayı da alışıyorlar. Ondan sonra çeşitli ülkeler artık kendi aralarında da bir grup oluşturuyor. Değişik arkadaşlar, değişik ülkelerden gelenler. Yani öyle korkuyla gelip kendi ülkelerinden gelenler birbirine bağlanarak geliyorlar ama giderken birçok farklı ülkede arkadaşla ayrılıyorlar buradan giderken.
Ne güzel.
Güzel bir ortam oluyor gerçekten.
Mutlaka. Peki ilk sene nasıl başlamıştı? Bu seviyeye nasıl geldi acaba?
Tabii şimdi bu faaliyet geçmişte TİKA'mızın destekleriyle başlatılan bir faaliyet. Ondan sonra Yunus Emre Enstitüsü devreye girdi. O zaman tabii ki hem ülke sayısı hem de katılımcı sayısı çok cüziydi. Yani 50'yi geçmiyordu öğrencimiz. Ülke sayımız da son derece azdı. Tabii ki Yunus Emre Enstitüleri yurt dışında kuruluş çalışmalarını tamamlayıp gözle görülür faaliyetler gerçekleştirmeye başladıktan sonra Yunus Emre'nin sunduğu birçok imkanlardan birisi olan buna da ilgi ve katılım çok fazla. Hatta biz 2023 yılında hedefimiz 2023 öğrenciyi konuk etmek. Daha fazla ülkeden daha fazla sayıda öğrenciyi kabul etmek. Çok büyük bir talep var. Hatta bu talepler o kadar çok oluyor ve tabii ki yani sonuçta bir kontenjan var. Belki 50-100 öğrenci gelecek bir ülkeden ama maalesef 15 kişi ayırabiliyoruz.
Evet.
Bu yaz okulu programının dışında enstitü
sadece
olarak...
Sadece yaz okulu mu? Bir program mıdır?
Evet, onu söyleyeceğim.
Evet.
Hayır, farklı münferit programlarda yapmaya çalışıyoruz. Ocak ayında örneğin Moğolistan Türkoloji öğrencilerine dönük Abant İzzet Baysal Üniversitemizle birlikte Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 günlük bir kış okulu kampı yaptı. Moğolistan'ın Türkoloji için ne kadar önemli bir adres olduğunu biliyorsunuzdur. Bu tür işleri gerçekleştireceğiz önümüzdeki yılda da farklı ülkeler için. Özellikle Türkolojinin gelişimi açısından çok özellikle üstünde durmamız gereken belli adresler var. İşte Rusya'daki Türkoloji biliyorsunuz, Macaristan öyle.
Evet.
Hindistan ve Pakistan'da muazzam bir ilgi var. Uzak Doğu'da keza öyle. İşte onlara da münferit programlar yapmaktan son derece hoşlanırız. İmkanlar dahilinde.
Evet. Peki şu anda bizi dinleyen yurt dışında pek çok dinleyicimiz var tabii ki. Evet. Onlar da şimdi çok heveslenmiş olabilirler belki. Biz de katılmak isteriz böyle bir programa diye. Verebileceğimiz bir adres var mı? Nereye, nasıl, ne zaman müracaat etmeliler?
Tabii ki hem adres vereyim hem de müsaadenizle bir iki somut örnek de veririm şu
lütfen.
Anda yürüyen programdan. Yunus Emre Enstitüsü. Kesinlikle müracaat adresi budur. Şimdi bu programı biz mutlaka yaz aylarında gerçekleştiriyoruz. Çünkü üniversitelerin çoğu Haziran ve Eylül arası tatil. O yüzden akademik takvim içinde öğrencilerimizin bir aylık bir süresini buna ayırması çok zor oluyor. Temmuz ayında yapılıyor ve Temmuz yaklaşırken Mayıs, Haziran gibi başta Yunus Emre Enstitüleri varsa... Yoksa elçiliklerimiz ve sosyal medya üstünden bizi takip ederek bu duyuruların farkına varacaklar.
Hı
hı. Özellikle tekrar ediyorum Mayıs-Haziran gibi program yaklaşırken. Başvurular online oluyor gayet rahat. Dolduruyorlar orada formları, isimlerini. Resimlerini tarıyorlar, pasaportlarını tarıyorlar. Referansları topluyorlar ve bir karar mekanizmasıyla dediğim gibi öğrenciler seçiliyor. Şimdi ben çok somut bir örnek vermek istiyorum. Size programın en başında 57 ülkeden 700 öğrenci geldiğini, 140'ının Türkoloji öğrencisi olarak Ankara'da Hacettepe Üniversitemizde konuk edildiğini anlatmıştım. Ayrıca 35 kişilik özel bir grubumuz daha var. Türk Dili Edebiyatı mezunları. Bu arkadaşlarımız bazıları yüksek lisans, bazıları doktora. 11 farklı ülkeden 35 kişi. Onlar bizlerin meslektaşları olacaklar.
Evet.
Şu anda bu 35 kişilik öğrenci grubumuz sertifika yaz okulu programında. Yani pedagojik eğitimde alıyorlar ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında 3 hafta sonra uzman olarak ülkelerine dönecekler. Ya bulundukları ülkenin Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde ya da enstitülerimizde Türkolog olarak, öğretici olarak çalışmaya başlayacaklar.
Ne güzel, ne hoş.
Ve bu grup içinde Avusturya'dan bir Türk arkadaşımız var, Avusturya doğumlu. Batı Trakya'dan var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden var. Dolayısıyla bu mikrofonlar aracılığıyla bizleri enstitümüzün olmadığı coğrafyalarda da herkesin, Türkçe bilen herkesin takip etmesini istiyoruz. Çok önemli fırsatlar getiriyoruz ve meslek sahibi kılıyoruz alanlarında.
Elbette. Evet. Bir de internet ortamında artık
kesinlikle.
Bu işler çok daha kolay,
kesinlikle.
Çok daha yakın olabiliyor.
Kesinlikle.
Peki sevgili arkadaşlar, sizler müracaat ettiğinizde çıkacağını düşünmüş müydünüz? Türkiye'ye gelebileceğini düşünmüş müydünüz?
Tabii ki çok düşünüyorduk yani.
Evet.
Buraya çok gelmek istiyorduk. Ve
İstemek başka, bir de müracaattan sonra hani çıkma ihtimali ne kadardır?
Yani öyle.
Çok dua ediyorum.
Sadece dua. Peki daha önce gelmiş arkadaşlarınız var mıydı Türkiye'yi size anlatan, tanıtan?
Evet, benim bir sınıf arkadaşım yaz okuluna gitti. O bana bir şeyler anlattı.
Neler anlattı? Neydi onun izlenimleri?
Ay, ders oluyor, sonra çok geziyoruz. Çeşitli ülkelerden öğrenciler geliyor. Ya tanıştık falan dedi. Ben de istedim.
Ben de çok arkadaşlarım vardı. İşte beni merak ettirdi. Gerçekten Türkiye hakkında. İşte şöyle diyorlardı. Eğer Türkiye'ye gitmezseniz çok şey kaçıracaksınız gerçekten. ve hayalimi gerçekleştirdik. Buraya geldik.
Ne güzel. O hayalleriniz hep gerçek olsun.
İnşallah. Başka bir hayal, küçük hayalim var. İnşallah öyle olacak.
Nedir?
İthalat ve ihracat şirketi açmak istiyorum inşallah.
Türkiye'de.
Yani Türkiye ile Mısır arasında.
Türkiye ile Mısır arasında. Süper. İnşallah, çok güzel. Evet, o hani dostluk köprüsü dedik. Köprüler genişleyecek herhalde, değil mi?
Bir vasıtasıyla oldu.
Her anlamda. Her anlamda.
Her anlamda.
Bereketiyle.
Aynen.
Evet. Bir selam yollamak istiyordu sevgili Emma ailesine galiba,
evet,
değil mi?
Ben Litvanca söyleyeyim. Mama teta, javsilin keyem i lava jus milu ir ačiū kad išleidote mane į šitą programą.
Ben de benim aileme ve bütün arkadaşlarıma ve okulumdan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum buradan. Onların sayesinde gerçekten Türk dişimi geliştirdi. Ve onların hakkını yiyemem yani.
Evet.
Bir de ben Nuri hocama selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. O bana çok yardım etti. Ve tabii ki Natella hocaya, Galina hocaya selamlar.
Evet. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun diyoruz Sayın Tayfun Kalkan. Yine birlikte olacağız. Efendim. Yeni projelerinizi yine duyuracağız. Siz şimdi boşluğa düşeceksiniz değil mi? Evet, arkadaşlarımız gittikten sonra rehber öğretmenlerimiz biraz öyle olacaklar galiba.
Ama iletişimi kesmiyoruz. Kesinlikle devam ediyoruz konuşmaya.
Evet. Peki tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Sayın Tayfun Kalkan ve rehber öğretmen Sayın Dilber Altın ve öğrenci arkadaşlarımız Mısır'dan sevgili Ahmet Metvalli Atvan ve Litvanya'dan Emma Pavalite. Doğru söyledim değil mi bu kez? Evet, teşekkür ediyoruz hepinize geldiğiniz için. Sağ olun, çok var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah. İnşallah.
Tükendim içinde biliyorum. Bitirdim kendimi görüyorum. Seni unutamıyorum. Seni the air.
Kuzey Yolculuk. Gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz Öze Yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doçent Doktor sevgili Remzi Yege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi sormalı. Evet, uzunca bir aradan sonra ilk kez birlikteyiz. Evet. Ne güzel sizi yeniden stüdyomuzda görüyor olmak.
Teşekkür ederim, sağ olun. Aynı şekilde.
Şimdi bugün insanın hayat amacını arama yolculuğundan söz edeceğiz. Hayat amacımız aslında öze giden yolculuğumuzda bir pencere açıyor olması lazım. Biz çünkü daha önce hayat amacımızdan söz etmiştik birazcık ama birazcık da bu pencereyi aralayıp bakmamız gerekiyor galiba, değil
tabii,
mi?
Tabii. Yani hayat amacından zaten her daim söz edebiliriz. Her program bundan söz evet. edebiliriz. Çünkü bu bizim varlığımızla alakalı bir şey. Biriktirdiklerimizle alakalı bir şey. Dolayısıyla bizim hayatımız devam ettiği sürece de zaten her an değişerek ve gelişerek belki kendini bize gösteren, belki zaman zaman gizleyen bir şey. Çünkü bugün hayat amacımı buldum, tamam sonsuza kadar ben burada kalacağım diyen birisine ben rastlamadım. Evet. Bir şeyin olduğunu da zannetmiyorum. Zaten amacın aramak olduğunu söyleyenler de var. Böyle de bir düşünce sistemi var. Öyle olunca da esas olanın yolda olmak, yolcu olmak, o yolculuğun içerisinde yolculuğun anlamına odaklanarak kendini var etme, inşa etme sürecini belki gerçekleştirmek. Çünkü bu bir günde başlayıp ertesi günde işte bir noktaya gelen bir şey değil. Bazen ilerleyip bazen geri kaldığımız ama her zaman için hareket içerisinde olmamız gereken bir şey. Bunun için yakın amaçlar koyabiliyoruz, orta amaçlar koyabiliyoruz, uzak hedeflerimiz olabiliyor. Ve bizi yaratana sığınıyoruz. Bunları belki bize zaman zaman açık ediyor, bazen gizleniyor, bazen soruyoruz, sorguluyoruz. Ben bu dünyaya niye geldim diye.
Ondan çünkü, söz etmiştik hani evet, varoluş evet. amacımızdan hı-hı. konuşmuştuk. İşte hı-hı. bu varoluş hı-hı. amacımız hı-hı. aslında bir farkındalık yaratıyor evet, olması lazım.
Evet,
değil
olması
mi?
Lazım. Şimdi bugün açacağımız pencere sizin de söylediğiniz gibi. Aslında burada kalmak iradesiyle ilgili bir şey. Çünkü evet yani biz zaten kendimizle ilgili bir kurgu yapamadığımız için kendimizi bu dünyada bulduk ve yaşıyoruz. Elbette kendimize göre yaşıyoruz, kabiliyetlerimizi keşfediyoruz, kendi duruşumuzu belirliyoruz, bir hayat görüşümüz oluyor, inanıyoruz, bazı şeyleri tecrübe ederek öğreniyoruz, bazılarını baştan öğreniyoruz. Hı hı. Her zaman için yani illa biz de yanalım da ondan sonra ateşin yaktığını öğrenelim demiyoruz.
Evet.
Bunun için vahiy bize yardım ediyor aslında, ilahi rehberlik böyle bir şey. Yani baştan sizi bazı şeylerden korumak, hani koruyucu hekimlik gibi bilgilendirerek o bilgileri sizin hayatınızda dönüştürme imkanınızı sağlamak üzere var. Ve ben bu hayat amacı konusunda ne zaman Kur'an'ı açsam böyle bir açılım sağlıyor bana. Bugün de mesela İnşirah suresiyle geldim. Yani bu konuyu çalışırken nedense dedim ki yani konu ne olursa olsun dönüyor dolaşıyor, insanın tutumlarına dayanıyor. Yani siz bir yerde tıkandığınızda başarmak istediğiniz şey bir iş olabilir, bir ilişki olabilir, hayatınızda neyse yani sizin günlük rutininiz veya onun dışında herhangi şeyler, bir anda başınıza gelen bir şey olabilir, onunla baş etmek konusunda belki bazı sizi aşan şeyler yaşıyorsunuzdur ve ihtiyacınız olan bir şey vardır ama ne hı hı. olduğunu siz de bilmediğiniz için nerede bulacağınız konusunda da bir fikriniz yoktur. Böyle zamanlarda sizin göğsünüzün genişletilmesini istemez misiniz? Bu ne demek şimdi diyecek Gürtgün, değil mi?
Dinleyicilerimiz, evet.
Dinleyicilerimiz. Göğsün genişletilmesi işte bu İnşirah suresinde anlatılıyor. Düşünün ki işte peygamberin hayatını ilk peygamber olduğu dönemlerde, yani peygamberlik görevi kendisine verildiği dönemlerde kendi de öyle bir şeyle karşılaşıyor ki her ne kadar ruhu, duyguları buna hazırlanmış da olsa ki öyle bir hazırlık sürecinden geçtiği ve bu anlamda terbiye olduğu içsel bir yolculuğa zaten çıkmış olduğu söylenir. Hani uzlete çekilir, mağaraya gider, orada sorular sorar, gelir halk arasında da her ne kadar onların hayatına uygun yaşıyor olsa da yine de kendine göre özelliklerini, niteliklerini kaybetmeden, yani toplumun içerisinde sürüye karışmadan, sıradan bir insan olmadan ve her zaman için kendi niteliklerini, ayırt edici özelliklerini o topluma kabul ettirerek yaşayan bir insan olsa da böyle bir görev geldiğinde hakikaten çok ağır gelmiş peygambere. Yani ve de herkes öyle sabahtan akşama, ha öyle mi diyorsun, tamam peki aldık kabul ettik, hadi bakalım sen peygambersin biz de sana inanıyoruz. Bu işlerde böyle dememiş.
Elbette.
Yani o sıkıntı çok büyük bir sıkıntı. Bir kere insan kendisiyle bile baş başa kaldığında, bu da var çünkü bilgi olarak. Hı-hı. Ya ben acaba rüya mı gördüm, hayal mi gördüm, ne oldu? Hele bir fetret devri denilen vahyin kesilmesi süresi var ki o dönemde yani Allah'ın ona yardımıyla biz seni hani destekledik, hem vahiy verdik hem içeriden seni yükselttik. Yani içeriden derken duygularını sağlam tuttuk ve şüpheye düşmedin, sıkıntıya düşmedin, bunları durmadan ya ben işte Mecnun muyum, deli miyim? Çünkü öyle diyorlardı ona.
Evet.
Bunları yapmadan öyle bir zamanı geçirdi ama tabii çok zorlandı. Çünkü kolay bir iş değildi. Şimdi İnşirah suresinde diyor ki işte ilk başta Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, senin gönlünü açmadık mı? Yani sen bunları yaşarken biz neredeydik? Biz zaten senin içindeydik. Hı-hı. Biliyorduk onu. Ne hallerde olduğunu zaten biz biliyorduk.
Evet.
Ve Nilgün Hanım, bu çok enteresan. Yani şurası bile sadece beni çok heyecanlandırır her zaman. Yani hiçbir zaman mutlak anlamda yalnız değiliz. Hani biz ne halde olursak olalım, bizimle birlikte olan bir şey var. İçimiz öyle. Çünkü evet, bizde olan bir şey. Yani bizim oraya koymadığımız ama varlığımızı o şekilde bulduğumuz bir şey. Hiçbir zaman o yalnızlığı
manevi gücünü
hissedemeyiz.
Hissettiğimiz.
Evet. Evet. Evet. Yani o öyle bir şey. Ha işte burada belki söylenilen şey daha çok şu. Hani sen bunu hisset diye biz seni destekliyoruz ama burada senin istekli olman gerekiyor bu hissiyata. Yani senin bunu almaya kabiliyetli ve açık olman gerekiyor. Biz senin gönlünü genişletmedik mi? Herkes bu soruyu kendisine sorabilir. Çünkü o kadar düşüyoruz ki düştüğümüz zaman. Yani hayat amacı bulmak falan derken,
evet, evet,
o biraz böyle şemsiye, üst başlık gibi görünür ama yani sizin hayatınızın amacını bulma yolculuğunuzda öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki önce işte oradaki tutumlarınıza bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Bugünkü açılan pencere bu olsun istedim.
Evet.
Çünkü her zaman için bakın sure devam ediyor. Belini büken yükü üzerinden almadık mı? Ne oldu? Yani yok, olmadı, tamam, ağır geldi. O zaman biz bu peygamberlik görevini senden alalım mı dendi. Hayır. Ama onun nasıl olabileceğiyle ilgili önünde yollar açıldı. Ve her zaman için güveneceği bir yaratıcının var olduğunu hissetmeyle ilgili desteklendi. Yani evet, belki bugün itibariyle ben çok büyük ümitsizliğe düşmüş olabilirim. Hani tebliğ görevini
evet,
yaparken
evet,
peygamber. Çünkü ne oldu? İnsanlara işte anlattım ama kimse bana inanmadı. İnanmak da istemiyorlar. Evet, çok da zor bir şey gerçekten. Bugün gelmişim diyorum ki ben işte Allah'tan size vahiy getirdim. O sizin yaşantınızdaki şunları şunları şunları değiştirmenizi hı-hı, bekliyor hı-hı, vesaire falan. Yani tamam, demek ki bazıları inanacak, bazıları inanmayacak. Bu duyguya ulaşabilmesi için Allah onu destekliyor. Çünkü peygamberin de şöyle zannediyorum bir amacı var. Bakın amaç diyorum.
Evet.
Herkes inansın. Ama Kur'an buna da o kadar böyle mesafeli bakıyor ki herkesin inanması diye bir şey zaten en baştan mümkün değil. Evet, uzak hedef bu. Çünkü istenen şey bu. Yani inanmak ve güvenmek insanın varlık koşullarından.
Aslında bu yolculukta Kur'an müthiş bir yol gösteriyor.
Gösteriyor,
aslında
gösteriyor.
Bize.
Ama evet, işte her zaman o mesafeyi koruyor. Ya yani her zaman insan kendisi bulacak bunu. Değerli olan o.
Evet.
kıymetli olan o. Yani nereden geçtiğiniz onun için önemli diyoruz ya. Yani geçtiğiniz yerlerin ne olduğuyla da çok ilgilenilmiyor. Bakmayın yani şimdi hani Kur'an'ın genel mantığı içerisinden baktığınızda bu tek tek insan yaramazlık yapan insanlara hani bir takım şeyler tabii ki sunuyor. Çünkü bunun da olması gerekiyor. Ama şimdi, bütün olarak baktığınızda, yukarıdan baktığınızda aslında o yolculuğun gerekleri onlar. Çünkü zaten hataların çoğu öğrenmek için gerekli olan şeyler.
Evet. Şimdi biz aslında hayatımızı sürdürebilmek için ana ihtiyaçlarımızı sağlamak gerektiğini düşünerek bir yolculuğa başlıyoruz. Evet. Ama maddiyat tabii ki çok önemli. Ama evet, bazen değil, çoğu zaman o maneviyatı unutuyoruz galiba. Şimdi birazcık da burada yatıyor olabilir mi? Çünkü aslında bedenden ibaret değiliz. Değil, bir de ruhumuz değil. Var.
Tabii. Yani şimdi bu dualiteyi hep konuşuyoruz biz. Yani bunun böyle olması gerekmiyor. Muhakkak bir birlik var ama biz bunu anlayabilmek için bu maddi manevi ayrımlarını yapmak evet, durumunda hissediyoruz kendimizi. Fakat tabii ki bir görünen tarafımız var. Yani bunu fizik nasıl açıklıyor, bunu dinleyicilerimiz merak ederler, öğrenirler. Şu an varlığımız somut kütle halinde ortadaysa bunun da fiziki bir açıklaması var. Belki de böyle de değil yani, bir başka düzlemde toz halinde de olabilirdik. Evet. Olabilirmişiz, öyle anlatıyorlar çünkü. Ama şu anda sizi ben görüyorum, siz beni görüyorsunuz, maddi bir varlığımız var. De, işin burası bir şey ifade ediyor ama sadece bununla kaldığınız zaman emin olun onunla ilgili belirleyeceğiniz amaçların sonu yok. Yani ne belirlersiniz? İşte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya, onun en dibinden kurtulamazsınız bir türlü. Maddi evet, ihtiyaçlar, yiyeceksiniz, içeceksiniz, kendinizi işte garantiye alacaksınız vesaire. Yani bunun sonu yok ki.
Bir de hırsımız var.
İşte kastettiğim o. Evet. Yani insanoğlu hiçbir zaman orada bir doyum sağlayamaz. Evet. Ama öbür taraftaki en büyük doyum insanın işte bu gönlünün ferahlaması, gönlünün genişlemesi. Aslında şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Bunu bitirirken de söyleyelim. Unutmazsam tabii bu formuyla, yoksa siz onu hatırlatırsınız. İnsanın hayat amacı, hayat yolculuğunda yaşadığı şeyler her ne olursa olsun, tabii ki herkes kendine göre bir hayat amacı belirleyecek. Ama bu yolculukta insanın en önemli işlevsel olan amacı, öyle söylemek gerekir, gönlünü ferah tutması. Hı hı. Bunu yapabiliyorsa insan, yani o gönül ferahlığına, o genişliğe, o huzura ulaşabiliyorsa eğer, o zaman işte ne yaparsa yapsın, ne gelirse başına gelsin, ne yaşarsa yaşasın, neye sahip olursa olsun ya da olmasın, bunların tersi de doğru. Hı hı, o hı. Zaman hayat kendi kıvamında, kendi yolunda seyredip gidecektir. Çünkü devam ediyor. Evet. Diyor ki senin şanını yükseltmedik mi? Elbette güçlükle beraber kolaylık vardır. Şüphesiz güçlükle beraber kolaylık vardır. Yani bunu görme meselesi. Ama bunu görebilmek için insanın çeşitli donanımlara sahip olması gerekiyor.
Kendimizi tüm yönleriyle tanıyor olmamızın da faydası
bravo,
olabilir mi?
Bravo, işte bu. Yani evet, bunu çözeceğiz. Herkes kendine göre bir yol bulacak çünkü. Herkesin kendine göre bir amacı olacak çünkü. Hiç kimse dışarıdan birbirine amaç devşiremeyecek.
Evet.
Ama bu yolculukta siz kendi amacınızı keşfederken öyle şeylerle karşılaşacaksınız ki bu güçlük olarak gözükmeyecek sizin gözünüze. Çünkü o güçlüğün içerisinde güçlüğün aslında size kolaylık getireceği. Tevrat'ta bir ayet var. O kadar enteresan bir şey ki, size karanlığı ışık yapmadım mı diye soruyor Allah Musa'nın kavmine. Hı-hı. Yani bu acayip geliyor bana. Çok değişik bir şey. Sizin en karanlık dediğiniz şey aslında en aydınlık olan şeye gebe bir şey. Hani derler ya, evet, gecenin evet, en evet, aydınlık zamanıdır en karanlık zaman. Bir anda aydınlanıverir insan. Ama onu beklemekle ve onu ummakla ve ona güvenmekle ilgili bir şey. Ve onun eninde sonunda olacağını bilmekle ilgili bir gönül ferahlığı. Bundan hı-hı, bahsediyoruz. Böyle yaşamak herhalde isteniyor bizden, eğer yaşayabiliyorsak. Evet, evet. Nihai amacımızın da bu olması lazım. Gerekiyor. Çünkü ben bunu yazdım, duvarıma astım, bayılıyorum bu söze. Yani en büyük başarı hayatı yaşamaktır. Nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz biz Nilgün Hanım. Yani evet, öyle peki, kuşatılmışlıklar var ki. Peki
sorular var mı?
Var, var. Bir tanesinin cevabı zaten hemen geliyor bu ayetlerin sonunda. Öyleyse bir işi bitirince öbürüne giriş ve ümit ettiğin şeyi yalnız Rabbinden dile.
Yani i̇şte bu kadar.
Bu kadar. Evet. Buradaki cevap da benim asıl meselem. Siz hayatta hiçbir zaman hareketsiz kalamazsınız. Cevap bu. Bulduğunuzu zannettiğiniz şeyin de sizin yani buldum demenizle olmayacağını bilin. Muhakkak bilin. Bunu yapmak için de muhakkak hareket halinde olun. Hiçbir gün bir diğerinin aynısı olmasın. Ama her gün sanki tek günmüş gibi yaşayın. Bunlar çok büyük öğütler biliyor musunuz?
Evet,
İnsanlık
evet,
tarihi boyunca hep duyduğumuz şeyler ama herhalde içini kendimiz doldurmamız gerekiyor. Peygamberimizin bir sözü olarak aktarılır. İki günü eşit olan bizden değildir veya iki günü eşit olan ziyandadır der. Ne demek bu? Yani buradaki eşitlikten kastımız ne? İnsan eşit olamaz diyor. İnsan bir gün ya ertesi günde aynı şekilde geçiriyorsa o zaman bir kendine dönsün baksın. Yani ben ne yapıyorum?
Evet.
Ne yaptım? Böyle duvar örer gibi, inşaat yapar gibi insanın manevi tarafını da beslemesi gerekiyor. Ve bunun için bu kolaylığın ve insan hayatındaki her şeyin iç içe geçişle alakalı olduğunu görmek evet. gerekiyor. Yaşadığımız şeylerin sonsuz, sınırsız, mutlak şeyler olmadığını görmek gerekiyor. Bunu görmek bu kadar da kolay değil.
Değil. O zaman yine hani bu yolculukta en önemli işlevsel amaçlı noktayı koyalım.
Koyalım
bugün.
Gönlümüzü ferah tutalım. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor ama içinde bulunduğumuz durumu en iyi şekilde değerlendirmek bizim en büyük zaten vazifemiz. Amacımız değilse de vazifemiz bu.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz sevgili Remziye Ege. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ederken kendisine Bir Hayatın Seslerinin daha sonuna geldik diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Hoşçakalın.
Ayağımız gibi sen. avucunda mutluluklar. Aşk güzel, ne kadar güzel, yandı bütün ışık.
Hayatın Sesleri.